Ayrım 51, sayfa 632. Başkentin gazeteleri tıpkı Bartha'nın öngördüğü gibi Antep valisinin özgürlüğünü borçlu olduğu İngiliz diplomatları hakkında övgülerle doluydu. Rıza Bey sözünü tutmuş görünüyordu. Nihayet her yerde söze edilen adi bir suç ve bir fidye talebiydi. Ayrıca koruması Bedri'nin ölümünden hiçbir makalede söz edilmiyordu. Bartan bu sayfanın böylece kapandığını kabul edebilirdi. Meğer ki Rıza Bey polise gerçek durumu anlatsın. Bu durumda Bartan zor durumda kalırdı çünkü o zaman hızla onun izine gelebilirlerdi. Bartan hastanedeki işinden çıkıp eve gelince Maro'nun görünüşüne tutuldu. Çünkü ayak bileklerini ve bağdırlarını açıkta bırakan elma yeşili bir elbise giyiyordu. Yüksek kesimli beli ve düz hatlarıyla savaş sonrasının bu modası ona harikulade yakışıyordu. Harika görünüyorsun. Yüzüne bir gülümseme oturdu ama sinirli olduğu her halinden belliydi. Sabah Diren kahvaltıya gelmeden önce duyduğu güvenlik duygusunun ilk işaretleri uçup gitmişti. Tekrar yabancılaşmışlardı. Çekingen durmasına ve reddetmesine rağmen Maro kocasının dönüşüne sevinmişti. Bartan'a ilk gün için bu kadarı yeterliydi. Sabırlı olmalıydı. Bu mevcut şartlarda bu kesinlikle gerekliydi. Maro'nun yanaklarından öptü ve sağlığını sordu. Kadın ona masanın köşesinde duran yapıştırılmış ve gidecek adresleri yazılmış zarf yığınını gösterdi. Listeyi çalıştım ama dışarı çıkıp mektupları postaya atmak için kendime güvenemedim. Sıkılgandı. İlave etmeden önce bir tereddüt geçirdi. Bu benim aptallığım. Şehir beni korkutuyor. Bartan ona şefkatle baktı. İstanbul'u seninle birlikte yeniden keşfedeceğiz. Yarın boşum. Eğer kendini uygun hissedersen birlikte çeşitli elçiliklere ve Ermeni Yardım Komitesi'ne gider Thomas'tan bir haber alıp almadıklarını sorarız. Olur. Evden çıktıklarında Maro sıkıca Bartan'ın koluna sarıldı. Daha önceleri çok sevdiği bu semt ona rahatsızlık vermişti. Belki bu da artık alışkın olmadığı bir özgürlüktü. Gelecekte yeniden istediği yere istediği gibi gidip geleceğine, istediği şeyi yapıp yaptırabileceğine inanmak ona zor geliyordu. Çok erken çıktık dedi. Küçük bir gezinti yapalım mı? Bartan severek kabul etti. Batan güneş evlerin üst katlarında turuncu yansımalar yaratıyor, caddede bir sürü güvercin kanat çırparak uçuşuyordu. Taksim Parkı'na çıkan bulvara geldiler. Önlerinde hipodrom sahalarıyla çevrili askeri lise göründü. Atlı bir grup ahırlara geri dönmekteydi. Semte hizmet veren kamuya açık bir çeşmenin etrafında birçok insan sıkışık vaziyette toplanmıştı. Arabacılar atlarını sulamak için bekliyorlardı. Surp Agop Kilisesi çok yakında dedi Maro. Sesi öneriyordu. Biraz sertse ama Varta'nın aklına karısının kesinlikle yıllardır bir kiliseye ayak basmadığı geldi. Arabaların ve patronların geçtiği bulvar boyunca yürüdüler. Maro yavaş yavaş gevşiyordu. Artık uyumlu yürüyebiliyor, davranışı kendinden emin olabiliyordu. Kocasının koluna sıkıca sarılmasını gevşetmişti. Bartan bunda iyi bir işaret gördü. Demek ki İstanbul'daki yeni hayatına ve ona kolayca alışabilecekti. Maro, eğer istersen Pera'nın ana caddesinde gezebiliriz. İstersen bir zamanlar yaptığımız gibi markezde bir çay içelim. Hatırlıyor musun? Kadın dalgındı. Evet diye cevap verdi. Maro babası Agop Artinya'nın koruyucu azizlerinin kilisesine her zaman özel bir bağla bağlanmıştı. Kalbinde bu duyguları taşıyarak Tanrı evine girdi. Güneşin son ışıkları pencereleri aydınlatıyor ve duvarın üst kenarında renkli yansımalar oluşturuyordu. Buhurdan ve yanan mumların ince kokusu Maro'da hoş anılar uyandırıyordu. Diz çöktü. Dua etmeye başlayınca uzak geçmişten resimler sönümlendi. Çünkü iki oğlu için dua ediyordu. Uzun süre dizleri üstünde kaldı. Bankta oturan Bartan onu göz ucuyla izledi ve kaybetmiş olduğu bu heyecanı kıskandı. O bugün sadece kalbinin derinliklerinde inançlıydı. Karısının yaşadığı ve ona yeniden kavuştuğu gerçeğini bir mucize olarak açıklayabiliyordu. Ara sıra Arus yakın resmi Maro'nunkiyle yer değiştiriyordu. Karısını sevmesine rağmen Ürgüplü genç kadının anısı onda hep canlıydı. Onun hatırasına aklından bir ölüm duası okudu. Kiliseyi terk etmeden önce her biri genç bakire Meryem ikonası önüne koydukları iki mum yaktılar. Maro, Thomas ve Nurhan için, Vartan, Thomas ve Arusyak için. Ve ikisi de birbirine Tanrı'dan kim için lütuf dilediğini ötekine sormaya cesaret edemedi. Çok geç kalmamak için aceleyle geri döndüler. Maro şimdi daha sakindi ama mesop yanlarının oturduğu Şahin Bey sokağına döndüklerinde hedeflerine yaklaştıkça sinirliliği arttı. Girişten birkaç adım önce nefessiz kaldı. Vartan onun bu akşam yemeğinden korktuğunu o zaman anladı. Elini okşadı. Seni tekrar göreceklerine seviniyorlar. Ben de ama kendisine daima kendi kızları gibi davranmış insanlar tarafından yargılanacağı hissiydi onu korkutan ve bunu kendine sakladı. Bartan ona cesaret vermek istedi. Her şey iyi gidecek. Ben senin yanındayım. Bu sözler Maro'yu etkiledi. Ben senin yanındayım lafı sana refakat ediyorumdan daha fazlasını söylüyordu. Arpin teyze umutsuzluğa kapıldı ve sevincini ifade edecek söz bulamadığı için küçük heyecan çığlıklarıyla Mara'ya doğru koştu. Onu yanaklarından, alnından, yeniden yanaklarından ve bir kere daha alnından öptü. Bu arada tekrar tekrar bağırıyordu. Efendimiz bizi işitti, Efendimiz bizi işitti. Yeğeniyle evlendiği için yeğeni olan Mara'yı sımsıkı kollarına aldı ve gözyaşları boşaldı. Bu iştenlikten teyzesinin ona en küçük bir kin beslemediğini fark ettiği için etkilenmiş ve hafiflemiş olan Mara da onu öptü. Alpin teyze, çok sevinçliyim. Mara'yı hala omuzlarından tutmakta olan Alpin, ona bir annenin hayran bakışlarıyla bakmak için bir adım geri çekildi. Neredeyse hiç değişmemişsin, hatta daha güzel olmuşsun. Yüzü ciddileşti, üzgün konuştu. Zavallı küçüğüm. Bartan bu sözlerin ikili anlamını ortadan kaldırmayı uygun buldu. Endişe etme Alpin teyze, Thomas'ı tekrar bulacağız. Mara çoktan genç Ermenilere danışmanlık yapan tüm yetim evlerine ve misyonerliklere yazdı. Alpin yeğeninin ondan Mara'nın yaşadıkları hakkında ima yollu bile olsa bir şey konuşmamasını anlatmak istediğini anladı. Mesrop karısının arkasında duruyordu. Nemli gözleri, geniş gülümsemesi ve açılmış kolları sevincini anlatıyordu. Gel seni kucaklayayım kızım. Maru, Mesrop amcaya doğru gitti ama bakışında başka bir adamın kollarından çıkıp gelmiş gibi kaçamak bir merak ve güvensizlik ifadesi olduğuna inandı. Odaya girerken hissettiği suçluluk duygusuna Mesrop amcanın bakışında geri döndü. Bu yüzden adamın onu sevincinde ve geniş kalbinde saklayıp sakınmak için bağrına basmadan önce geçirdiği bir anlık tereddüdü fark etmedi. Amcası için o açıkça lekeliydi, cüzamlı biriydi. İçindeki kini yuttu ve heyecanla bağırdı. Hasta olduğunuz hayatta fark edilmiyor Mesrop amca. Daha da gençleşiyorsunuz. Adamın sevinçli yüzü Maro'nun vehmini çürütüyordu. Felaketin kötü sonuçlarını sen de atlatmışsın. İyi görünüyorsun. Bana bırak onu diye bağırdı Lucy. Babasını kolundan çekti. Maro, kardeşim benim. Lucy'nin sarılışı Maro için art niyetsiz ve samimiydi. Ve hoşlanmıştı. İkisi dakikalarca tek söz etmediler ama ikisi de eski İstanbul günlerindeki dostluklarının zarar görmeden devam ettiğini hissetmişlerdi. Gel erkekleri salonda bırakalım mutfağa gidelim dedi Lucy. Maro'nun koluna girdi. Maro bayramlarda her zaman masada bulunan sarımsak ve limonla baharatlanmış kuru eti doğradı. Bırak ben yapayım Alpin teyze. Ben uzun süredir mutfakta çalışmadım. Orada çok mu hizmetçi kız vardı? Evet. Lucy. Anne diye sertlenerek protesto etti. Maro mutlaka geçmişte bir çizgi çekmek ve yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Ben olsam bunu yapardım. Siz de değil mi anne? Alpin'in canı sıkıldı. Sen haklısın diye cevap verdi. Ben yaşlı bir eşek kadar aptalım. Maro kolunu onun beline doladı. Öyle söylemeyin Alpin teyze. Sizin ruhunuz iyi. Ben sizi çok seviyorum. Ah ne demezsin. Benim de herkes gibi hatalarım olur. Döndü, şefkatle Maro'ya baktı ve yanağını okşadı. Bu genç kadının annesini kaybettiği gelmişti aklına. Ben de seni seviyorum Maro. Burası senin evindir ve bana ihtiyacın olduğu her zaman ben burada olacağım. Zaten duygusal olan Lucy tüm bu duygulu sahneleri zor kaldırıyordu. İtidalini hemen kaybetti. Siz artık ağlamamalısınız anne. Şimdi şarkı söylemeniz için sebepleriniz var. Kızını iyi tanıyan Alpin kendini sen hiç sevmiş gözyaşları duymadın mı diyerek savundu. Yemek için son hazırlıkları yaparken günlük şeylerden konuştular. Alpin artan gıda fiyatlarından ve onu zorlayan şişmiş bacaklarından söz etti. Lucy ana caddenin mağazalarında hayranlık uyandıran yeni Paris modasını anlattı ve birkaç Fransız bahriye subayı üniformasının da moda olduğunu söyledi. Maro kendini neredeyse 1908 yılına dönmüş hissetti. Eski anıları tazelendi, teyzesi ve kuzeni tarafından açıkça bu yeni durumuyla kabul gördüğünü anladı. Onların Maro'nun son yıllardaki hayatının nasıl geçtiğini bilmek için ayrıntılara ihtiyacı yoktu. Başka türlü davranmalarının mümkün olmadığını da biliyorlardı. Maro bundan çok mutlu olmuştu ve öbür gün birlikte bir şehir turu atmakta anlaşmışlardı. Alpin ve Lucy'nin mutfaktaki gevşek atmosferi yemek odasında da aynen yaratmak istemelerine rağmen masadaki hava bunaltıcıydı. Maro dışarıdan biri gibi suskun duruyordu çünkü Mesrop amcanın bakışları sürekli onun üzerinde geziniyordu. Bu da onun sırnaşık bir merak içinde olduğuna işaretti. Yaşlı adam istediği kadar yüksek sesle konuşabiliyor, gülüyor, matbaadaki olaylardan söz ediyordu. Bartan ve Maro'nun nihayet yeniden kavuşmalarından duyduğu sevinci ifade ediyor, Thomas'ın da yakında aralarında olacağını söylüyordu. Maro'nun yakın geçmişini çağrıştıracak en küçük bir kinayeden kaçınıyordu. Ama sesine doğal bir tını vermekte beceriksizdi. Buna gayet etmediğinden değil elbette. Kaçınmasına rağmen eğitiminin ona verdiği ön yargılar ve çok dar olan namus anlayışı onda huzur bırakmıyordu. Maro'nun öldüğünü dikkate alsa bile onun gözünde sadık olmayan bir kadın olarak kalıyordu. Alpi'nin uzun süredir artık onda uyandırmadığı, kışkırtmadığı kıskançlık ve mülkiyet düşüncesi Mesrop'ta tekrar canlanıyor, o kendini Vartan'ın yerine koyuyordu. Masadakiler de ister istemez bunu içgüdüsel olarak hissediyorlardı. Vartan ondan yana olduğunu göstermek için masanın altında uzanıp Maro'nun elini sıktı. Maro dönüp nazikçe bakınca korkusu gitti. Teyzesine, "Diren yemeğe gelmiyor mu?" diye sordu. "Aram'da mı yok?" Lucy alay eden bir sesle konuştu. "Onlar esrarengiz bazı işlerle uğraşıyorlar, her zamanki gibi." Lucy, kardeşinin faaliyetlerini özellikle ciddiye almıyordu. Çünkü o, babasının matbaasına bağlanıp kalmamak için kendine bahaneler arıyordu. Mesrop derin bir iç çekti, yeğenine döndü ve onda baş ağrıları yapan konuya yeniden geldi. "Onların Kafkasya'ya, Ermenistan'a gitmek istediklerini biliyor musun?" Sesi öfkeliydi. "Ne olmuş?" dedi Vartan omuz silkerek. "Barkev, New York'a gitmek istediğinde ona karşı hiçbir şey yapmadınız." Mesrop patladı. "Bunun onunla bir ilgisi yok. New York, New York'tur. New York'ta ne savaş ne de açlık var." Vartan onu bir el hareketiyle susturdu. "Mesrop amca, Diren 43 yaşında. O kendisi için karar verebilecek bir yaşta. Onun uğruna sürekli mücadele ettiği şeyin Ermenistan olduğunu bir düşünün. Bu arada matbaayı üzerine alıp devam ettirmeye niyeti olmadığını fark etmiş olmalısınız. Peki atölye ne olacak?" "Onu satıp emekli olabilirsiniz. Arpin teyze ve sen dünya turuna çıkabilirsiniz." Yaşlı adam açıkça surat yaptı. "Bu iş bana babamdan miras kaldı. Bir yabancıya bırakmak? Asla. Bana Aram'ı düşündüğünüzü söylemiştiniz." Mesrop kafasını salladı. "Bu olan yerleşik değil. Aynı Diren gibi. Ayrıca o da Ermenistan'a gitmek istiyor." Vartan buna bir şey diyemedi. Sözü şakaya çevirdi. "Lucy günün birinde mutlaka ağız tadına uygun bir erkek yakalayacak. Damadınız..." Genç kadın bu şakayı anlamadı, enerjik bir sesle açıkladı. "Eğer evlenirsem sadece sevdiğim için evlenirim, matbaa yeni bir patrona ihtiyaç duyduğu için değil." Başını eğerek doğrudan babasının gözünün içine baktı ve bal tatlı sesiyle sordu. "Peki ben niçin patron içi olamıyorum? Mesleğin her şeyini biliyorum." Amca gürültüyle bağırdı. "Mesropyan ve kızı, böyle mi olacak? Çok sevimli değil mi?" Arpin düşündü ve "Bu hiç de fena bir düşünce değil," dedi. "Ben Lucy'yi iş kadını olarak çok iyi hayal edebiliyorum." Mesrop kulaklarına inanamıyordu. Karısının yüzüne araştıran bir bakış fırlattı. Ama kadın çok ciddi konuşuyordu. Cevap vermeyi düşünmedi, tabağına döndü ve gözünü yemeğinden bir kere bile olsun ayırmadı. Arpin diğerlerine kurnazca kaş göz etti. "Anne, anne!" diye bağırdı Nurhan ve fırtınalı yağmurda annesini alıp götüren arabanın arkasından koştu. Maro uykudan fırladı, oğlunun sesi hala kulaklarındaydı. Bu, Thomas kaybolduğunda aylarca her gece ızdırap çektiği karabasına benziyordu. Thomas, çölde bir kum fırtınası tarafından sürükleniyordu. Annesine bağırıyordu. "Anne, anne!" Ama o parmağını bile uzatıp dokundurmaktan acizdi. Karısının şiddetli hareketi Vartan'ı uykusundan uyandırdı. "Maro, neyin var?" "Bir şey değil, bir karabasandı, geçti." Ona her şeyi açıklasaydı sevinirdi ama o sırtını döndü, uyandırdığı için özür ve iyi geceler diledi. Kadının sessizce ağladığını duydu ama sormaya cesaret edemedi. Gerçi kadın korkularını ve Thomas için duyduğu endişeleri saklamıyordu ondan. Ama Vartan bunun arkasında tamamen başka bir şeyin saklı olduğunu sezdi. Ama ne? Diğeri tabii. Aralarında Rıza Bey vardı, uzaktan bile olsa. İlk günlerde her ikisi için her şeyin eskisi gibi olacağı düşüncesi bir yanılgıydı. Maro'nun soğukluğu bir kararsızlığa, sıkılganlığı da soğuk bir uzaklığa dönüşmüştü. Eve geldiği her akşam onu biraz daha ters ve dikkatsizliği artmış buluyordu. Vartan'ın sabrı taşmıştı ve kıskançlık acısı çekiyordu. Dördüncü akşam Maro onun yakınlaşma girişimlerini önleyemeyeceğini anladığı için seviştiler. Veya en azından Vartan bunu denedi. Yatağında tam bir buz parçası bulmuştu. Bir tek zevk anı ya da arzunun olmadığı gergin, hareketsiz bir kadın. Bu Maro'ya hiç benzemiyordu. Bu yüzden Vartan onun kadınlığını yitirdiğini düşünüp ölümünü üzülmüştü. O zamandan beri Maro'ya karşı düşünceli ve nazikti. Eğer ondan bir istek gelirse her arzusunu yerine getirebilirdi. Fakat ona artık kur yapmaktan vazgeçmişti. İlk önce Maro'nun kendi acısı etrafında kurduğu suskunluk duvarı yıkılmalıydı. Ayrılıklarının 3 yılında oluşan uçurumu aşmalıydılar. Bunun nasıl olması gerektiğini Vartan bir türlü söyleyemiyordu. Karısının asık yüzünü, boş veya dalgın bakışını çok sık görmemek için yazı masasına oturuyor ve yatağa gidene kadar yazıyordu. Maro'nun davranışı tuhaf biçimde onda Arusyak'ın üzüntüsünü canlandırıyor, düşüncesine ona hakim kılıyordu. Diğer taraftan bu basit ama mutlu sevginin hatırası karısıyla anlaşmanın imkansızlığını daha da şekilmez hale getiriyordu. evdeki sıkıcı atmosferden kaçmak için başkentteki çeşitli Ermeni komitelerin toplantılarına yeniden katılmaya başlamış, İttihat hükümetinin canilerine karşı suç delillerini topluyor, muhtemelen Paris'te yapılacak olan barış görüşmeleri konusunda hazırlıklarda çalışıyordu. Sonra akşam geç vakit eve dönüyor, önce postadan yeni bir haber çıkıp çıkmadığını soruyordu. Maron'un Thomas hakkında beslediği umut onları birleştiren tek bağ olarak kalmıştı. Ülkede haftalar geçti. İstanbul'un çevresindeki yetim evlerinin verdiği olumsuz cevaplardan başka bir haber almamışlardı. Ne İzmir'den, ne Kilikya'dan, ne Suriye, Kıbrıs ne de herhangi bir yerden. Denemedik yol bırakmış olmamak için Almanya'nın ve İsviçre'nin protestan kiliselerini de yazmışlardı. Bunlar savaş sırasında muhtemelen Anadolu'da misyoner olarak bulunmuşlardı. Bu arada posta idaresinin yavaş çalışmasını da hesaba katmalıydılar. Vartan uykuya dalmıştı. Maro sırt üstü yatmış, pencereden odaya düşen tavandaki bir ışık demetine bakıyordu. Durum belki onu Vartan'dan bile daha çok sıkıyordu. Onun uzak duruşunu görmek Maro'yu üzüyordu. Birbirlerini hala seviyorlardı. Ancak bu sevginin eskisi kadar güçlü olmasının hasreti içindeydiler. Onların unuttuğu bu sevgiyi ifade edecek olan ilişkilerinin diliydi. Eski sevgi dolu ilişkileri zaman tarafından bölündüğü için kaybedilmiş ve aşılmıştı. O halde onlar yeni bir şey bulmalıydılar. Bu da öyle birdenbire ve herhangi bir şeyden oluşamazdı. Böyle bir iç gelişmesi olmayan bir ritüel ancak ilişkilerinin başlangıcında olan genç çiftlerini icat edebilecekti bir şeydi. Maro ve Varta'nın şimdi aradıkları şey en genç geçmişleriyle uyuşmalı ama bu 3 yıllık ayrılığın karanlığından, kaçamak zevkleri ve gel geç aldatıcı duyguları unutmadan, korkulardan ve hayal kırıklıklarından, bu acılı ortamdan üretilmeliydi. Bunun için durumun uygun olmadığı düşünülebilirdi. Önce ilişkilerini zehirleyen çobanın yok edilmesi gerekirdi. Şimdi şu anda her ikisi ne bunu yapacak güce ne de cesarete sahipti. Vartan onun eğer rıza için üzüldüğünü sanıyorsa yanılıyordu. Onun için vali ölmüştü. Kadın için o başından vurulup yerde yatan Bedri'den bile daha ölüydü. İyileşme imkanı görmediği yarası Nurhan'dan ayrılmasıydı. Yetim evinde gördüğü her küçük çocuğun ona hatırlattığı Nurhan içinde çalıştığı ve cehennemden kurtulan bu çocuklara biraz sevgi vermeyi denediği yetim evindeki çocuklar. Thomas'ı yeniden bulma umudunu onda ayakta tutan Nurhan, Thomas'ın konaktan kaçışından sonraki haftalarda olduğu gibi onun öldüğünü bilseydi Nurhan'ın yanında acısı daha dayanılır olacaktı. Günler boyu Maro her sabah Thomas'ın anısını korumaktan çok ikinci oğlunu kaybetme korkusuna uyanmıştı. Thomas'ı yitirdikten sonra onu da yitirmeyi kaldıramazdı. İşte böyle bir durumda bir adamı yeniden sevmeyi nasıl öğrenecekti? Diğer aile fertleri gibi Diran'da Vartan ve Maro arasında bir şeylerin yolunda gitmediğini, kuzeninin kendini iyi hissetmediğini biliyordu. Aslında istemesine rağmen onları sık sık ziyaret etmekten bu nedenle kaçınıyordu. Bu akşam önemli bir soru onu Vartan'a götürdü. Kendini müşkül duruma sokmamak için Aram'ı da yanına aldı. Maro kahve pişirdi ve elinde tepsiyle erkeklerin yanına salona geldi. Koltukta oturan Diran'a sonra onun yanına bir sandalye itmiş olan Aram'a döndü. Kendisi kocasının yanına oturdu. Vartan kuzenine seni neredeyse göremez olduk dedi. Bunun için iyi nedenlerimiz var. Ben ve Aram ajan aynı anlamda dedektif olduk. Aram hızla gelişmişti ve artık genç bir oğlan gibi görünmüyordu. Gururla başını kaldırdı. Üst dudağı üzerinde pomat sürüp vurguladığı bir terlemiş bıyık gelişiyordu. Diran kahvesini höpürdetti ve kuzenine işkence etmenin tadını çıkardı. Soru sorulmamasından hayal kırıklığına uğramıştı, kendisi açıkladı. Biz tarihin gidişatını değiştirecek belgeler arıyoruz. Savaş mahkemesi önündeki çok sayıda tanık ifadeleri, kabine toplantılarının tutanakları, İçişleri Bakanlığı'nın yazışmaları, telgraflar ve mektuplar, yani tehcirle ilgili olan tüm yazıların kaybolduğu anlaşılıyor. Birçoğu yakıldı, diğerleri kimler aleyhine delil olacaksa onlar tarafından ortadan kaldırıldı. Biliyorum, dedi Vartan. Evet ama yenilikler var. Bu belgelerden birkaçının büyük bir para karşılığı satışa sunulduğunu duyduk. Aram, biz onların izindeyiz diyerek tamamladı. Fakat bu çok güç bir iş. Çünkü çeşitli nedenlerle birçok insan o belgelerle ilgileniyor ve satıcılar bunun farkına vardılar. Vartan oğlanı kendini artık çok daha iyi ifade edebilir buldu. Diran'ın konuşma tarzını hatta tonlamasını aynen almıştı. Bu resmi belgelerle diye devam etti Diran, biz Jön Türkler hükümetinin Ermenileri tehcir adı altında planlı olarak yok ettiğini ispatlayabiliriz. Vartan başını salladı. Bu bizim barış görüşmelerinde müttefikler nezdindeki gücümüzü artıracaktır. Fakat birçok insanın bu belgelerin yok edilmesinde çıkarı vardır. Bu sizin için tehlikelidir. Aram parladı. Bizi hiçbir şey korkutamaz. Diran biraz daha gerçekçiydi. Zahmete değer. Osmanlı diplomatları çok kurnaz. eski hükümeti tümden sorumlu tutmak yerine suçu tek tek birkaç kişiye atarak Kırım'ın boyutunu gözlerden saklayacaklardır. Eğer onlara engel olunmazsa günün birinde dünya bu çirkin cinayetin gerçekte olup olmadığından kuşku duyacaktır. Bu yüzden riski üzerimize almak zorundayız. Vartan onaylayarak başını salladı. Senin sözlerinle söylersek zahmete değer. Ya sen Vartan şu anda neyle meşgulsün? Garibeyi hakkındaki dosyayı topladım. Maro, Sivas'a gelen mi? Diye sordu. Evet, oh umarım bu iğrenç herif asılır. Diran, can sıkıntısını anlatmak için dilini birkaç kez çaplattı. Bize söylendiğine göre 3 gün önce Avusturya'ya kaçtı. Yokluğunda yargılanacak. Vartan, Maro'ya yenilmiş bir bakış fırlattı. Bu dosyanın sayfalarını karıştırınca korkunç bir şey öğrendim. Albay İbrahim, sorguya çekilirken işkenceyle öldürülmüş. İşkence edilmiş ama niçin diye bağırdı kadın. Şaşırmıştı ama o bir Türk subayıydı. O beni Halit Paşa'nın desteğiyle hapishaneden kurtardı. Halit Paşa da öldürüldü. Kadın ilgilenerek kulak kesildi. O zaman sen onun sayesinde kurtuldun. İbrahim sözünü tuttu. O bana seni darda bırakmayacağına söz vermişti. Umarım Tanrı katında cennettedir. Diran, Vartan'ın Maro'yu Sivas'tan sayesinde kaçtığı yakın çevresi hakkında iyi bilgilendirilmediğine şaşırdı. Bunlar birbirlerine felaketleri ve maceraları hakkında hiçbir şey anlatmamışlar mı? O zaman sorunları onun tahmin ettiğinden bile daha ağırdı. Sigara içebilir miyim diye sordu Aram. Ceketinin cebinden bir İngiliz sigara paketi çıkardı. Maro, lütfen diye cevap verdi. Çalışma masasının bir köşesinde duran küllüğü gösterdi. Aram, çaktırmadan kadını izlerken bir kibrit yaktı. Arusyak'tan daha güzeldi. Ama onun kadar yumuşak ve canlı, hele de atılgan değildi. Bu asık suratlı suskun şehirliyle Vartan olsa olsa laik bir bürokrat olur çıkardı. Oysa o, Arusyak'ta çok daha mutlu olurdu. Bu süreçte kesinlikle daha neşeli olurdu. Aram 2 gün önce Diran ve Avedis'le birlikte vekaletini kaybettiği bir genel evdeydi. O zamandan beri kendinin bir kadının cinsel potansiyelini bir bakışta kestirebilecek durumda olduğunu hissediyordu. Diran fincanını bıraktı ve ziyaretin esas sebebine gelmeden önce hafifçe öksürdü. Söyle Vartan, Dawson, Amerikalı gazeteci, bir keresinde sana Washington'a gitmeyi önermişti değil mi? O milletvekilleri, senatörler ve başkanın danışmanları üzerinde bir baskı kurulursa Ermeni meselesinin çözümüne katkısı olacağı görüşünde. Komitenin düşüncesi de bu. Ben de buna inanıyorum diye onayladı Vartan. Başkan Wilson bizim de hayalimiz olan bir büyük Ermenistan'ı destekliyor ve Amerikalılar bu konsepti barış konferansında kabul ettirebilecek tek güç. Evet, konferans kesin ancak önümüzdeki yıl olacağı için o zamana kadar biz onları yanımızda tutmalıyız. Buna daha var. Güçlü finansal ve sanayi çevrelerinin çıkarları kulislerdeki politikanın ensesine oturduğu için Osmanlı İmparatorluğunu korunmaya zorlamak. Vartan yüzünü buruşturdu. Biliyorum dedi ama bizim insanlarımız da Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Avrupa'da çok gayretli çalışıyorlar. Görünen o ki Katolikler özellikle Başkan Wilson'a yöneldiler. Diren başını salladı ve kahve fincanını yeniden aldı. Maro konuşmayı dikkatle izliyordu. Şimdi Vartan gibi arkasından ne gelecek diye gerilimliydi. Diran'ı iyi tanıyordu. Kanıtlarından veya görüşünden kuşkusu varsa hep öyle yapar. Birkaç dakikadır yaptığı gibi konuyu lapa gibi karıştırırdı. Öksürdü ve devam etti. Bu durum karşısında komite seni Washington'a göndermeye karar verdi. Karar mı verdi diye heyecanlandı Vartan. Şimdi benim için kararlar mı alınıyor? Diran şık olmayan formülasyonunu düzeltmeyi denedi. Ama değil, bunu lütfen yanlış anlama. Komite böyle arz ediyordu. Ermeni sorununun Vartan'ın yüreğinde nerede durduğunu çok iyi bilen Maro endişeyle onun tepkisini bekledi. Onun sadece birkaç aylığına olsa bile ayrılıp seyahate çıkması ona dayanılmaz geldi. Vartan'ın cevabı kesindi. Bu söz konusu bile olamaz. Diran ona ama reddedemezsin diye yalvardı. Vartan yeniden sakinleşti. Washington'daki Ermenilerin bizim sorunumuz için yapmadıkları nedir ki onu ben yapacağım bunu bilemiyorum. Onlar senin gibi teşhiri yaşamadılar. Sen Anadolu'da olup biten şeylere tanıklık edebilirsin. Makalelerin benden daha az uygun olmayan yeteri kadar başkası var. Üstelik onlar Atlantik'i de aşmayacaklar. Komite bu görüşte değil. Vartan'ın sabrı taştı. Komitene söyle bana oğlumu geri getirsin ondan sonra yeniden oturup konuşuruz. Diran kızardı ve rahatsız eden bir bakışla Maro'ya baktı. Özür dilemek yerine konuştu. Haklısın Vartan, ben de senin yerinde olsam böyle davranırdım. Ben nihayet komitenin bana verdiği görevi yapıyorum. Vartan kurnaz bir edayla harika dedi. O zaman arkadaşlarına reddetmemin nedenini ikna edici biçimde anlatabilirsin. Maro rahatlamıştı. Bir kahve daha diye sordu. Nazikti. Diran onlardan ayrılmak için bir toplantıyı bahane etti. Konuşmanın Thomas'a gelebileceğini, günün birinde oğullarına yeniden kavuşmak bakımından ev sahiplerinin iyimserliğini paylaşmadığını fark etmelerinden korktuğu için ziyaretini fazla uzatmak istemedi. Ölmüş veya Müslüman aileler tarafından alınmış olabilecek birçok Ermeni çocuğun akıbeti hala meçhuldü ve sonsuza kadar meçhul kalabilirdi. Aram elini ev sahiplerine biraz istemeyerek verdi. Ama Vartan ve Diran vedalaşırken o merdiven başında duymasınlar diye alçak sesle Maro'ya sordu. The Queen, Washington'da kavgalar var mı? Kadın alay ederek kesinlikle birkaç tane vardır dedi. Aram gelişmiş tavırları altında hala bir çocuk gibi görünüyordu.